Ayrım 13.
Sayfa 153. Joanne. Joanne evliliğinin bittiğini fakat finansal olarak kocasına bağlı olduğu için kendini kapana kıstırılmış gibi hissettiğini söyleyerek meslektaşım Harriet Chamberlain'i görmeye geldi. Çalışmaya geri dönmeye ve böylece ilişkiden gerçekçi bir çıkış yolu bulmaya kararlı olduğunu söylüyordu. Evde çocuklarıyla meşgul olabilmek için yıllar önce başarılı bir kariyeri terk etmişti. Fakat danışmanıyla birlikte yarım gün veya tam gün çalışmaya geri dönmek, okula geri dönüp daha önce çalıştığından farklı bir alanda çalışmaya hazırlanmak gibi seçeneklerini belirlemeye çalıştıklarında Joanne, seçeneklerin her birine karşı çıkıyordu. Yeni bir işe girecek özgüvene henüz sahip değildi. Derslere girecek zamanı yoktu. Evdeki yardımcısı işten ayrılabilirdi. Özgeçmişine yazabileceği hiçbir yakın iş deneyimi yoktu ve yapmak istediği türden bir işi asla bulamayacaktı. Bu durumda kendini kapana kıstırılmış hissetmesinin şaşılacak bir yanı yoktu. Hangi konuyu ele alırlarsa alsınlar yolun aşılmaz olduğuna dair nedenler buluyordu. Danışmanı ona evliliğinde gerçekten kapana kıstırılmış olduğunu söyledi. Ama kocası veya ekonomik bağımlılığı yüzünden değil, kendi ürettiği bir kafese hapsedilmişti. Özgürlük olmadığı inancından özgürleşmek gerçekten özgür olmaktır. Martin Buber. Danışmanı Joanne ile birlikte varoluşçuluğu ele aldı. Çünkü varoluşçuluk, insanın kişisel özgürlüğünün, anlamlı ve doyurucu bir hayat yaratma sorumluluğunun kabulüne ve gerçekleştirilmesine önem verir. Jean-Paul Sartre'a göre varoluşsal özgürlüğünüzle karşı karşıya gelmek kaygıya yol açabilir. Ve bu özgürlüğü kullanmak yolunuzdaki engeller konusunda farkındalığa ek olarak bu engelleri oraya kendinizin koyduğunu bilmeyi de gerektirir. Jean-Paul Sartre özgürlüğümüz üzerine kendi koyduğumuz kısıtlamalara kötü niyet adını verir. İnsan önce kendisinden başka hiç kimseye güvenmemesi gerektiğini, dünyada sonsuz sorumluluklarının orta yerinde terk edilmiş ve yalnız olduğunu, bu dünyada kendi önüne koyduğundan başka hiçbir amaç, kendisi için oluşturduğundan başka hiçbir kader ve hiçbir yardım olmadığını anlamadıkça kendi iradesiyle hiçbir şey gerçekleştiremez. Jean-Paul Sartre. Joanne gerçek bir kötü niyet timsali olabilirdi. Fakat bu kötü durumundaki kendi payı ona gösterildiğinde, özgürlüğünü ve sorumluluğunu kabul etmesi için gereken cesareti çabucak buldu. Kendini memnun olmadığı bir hayat içinde hapsetmek için ördüğü duvarları eleştirel düşünce sayesinde yıkmaya başladı. Bu yıkma işlemi ilerlerken önce çalışmaya geri dönmeyi tasarlayıp, sonra da bu planını uygulaması için imkan dahilinde bulunan her yaklaşım tarzına karşı çıkmasının, evlilikte kalmanın kendi tercihi olmaktan ziyade kaçınılmaz bir bela olduğunu düşünmesine sebep olduğunu fark etti. Bu da onun mutsuz olmak konusundaki kendi sorumluluğunu inkar etmesine yol açıyordu. Joanne sonunda aslında çalışma hayatına geri dönmek istemediğini ve bu yüzden evliliğini sürdürmek istediğini itiraf etti. Evli kalıp kalmamanın kendi seçimi olduğunu anlar anlamaz kendi hayatı konusunda onarılmış bir denetim duygusuna kavuştu. Bu ona danışmanına yokluğundan yakındığı özgüven ve izzet-i nefis duygusunun gerçekte onun elinden alınmadığını görme imkanını verdi. Bunları o terk etmişti ve bu yüzden yeniden ele geçirebilirdi. Joanne yükümlülükleri kadar sorumluluklarını da kabul ederek ilişkide daha aktif bir rol oynamaya başladı. İlişkideki kendi payını yüklenmesi daha önce kocasına atfettiği bazı sıkıntıları ortadan kaldırdı ve o bundan çok yararlandı. Mükemmel olmayan bir evliliği sürdürmeye kendi iradesiyle karar verdiği için sadece evliliğiyle barışmakla kalmadı. Evliliği de ona tekrar değer vereceği ölçüde iyileşti. Görünüşte can çekişen bir ilişkinin canlandırılabileceğini göstermek için bu vakayı sonunda evlilik feshedilmediği halde kitabın ilişkilerin bitirilmesiyle ilgili bu bölümüne kattım. İşler geri dönüş ya da geri dönüş arzusu olmayacak kadar kötüleşebilir elbette ama çoğu kez biz bu geri dönülmez çizgiyi aştığımızı söylemeye gereğinden fazla hevesliyizdir. En ünlü batılı savaş filozofu Sun Tzu'nun Avrupalı bir benzeri Karl von Clausewitz, savaş siyasetin başka araçlarla sürdürülmesidir diye yazmıştı. Bir ilişkinin sonu konusunda düşünürken boşanmanın evliliğin başka araçlarla sürdürülmesi olduğunu akılda tutmalısınız. Hızlı ve kesin bir ayrılık nadiren olur. Bir ilişkiyi bitirmenin mevcut sorunları çözüp çözmeyeceğini, en azından iyileştirip iyileştirmeyeceğini dikkatle düşünün. Ve ilişkiyi bitirmek bunu yapmanın tek yoluysa veya ilişki sizin arzularınıza rağmen bitmekteyse bitirmenin en iyi yolunu bulun. Bunu bulduğunuzdan emin olur olmaz mümkün olduğu kadar mesuliyetsiz ilerlemeye çalışın. 8. Aile hayatı ve kavga. Aile düzenli olduğunda insanoğlunun bütün sosyal ilişkileri düzenli olacaktır. I Ching. Dünyada iğrenç biçimlerde gezinen sefaletlerin büyük bölümüne ebeveynlerin ihmali imkan vermiştir. Mary Wollstonecraft. Birebir bir aşk ilişkisine anlaşılması daha güç olan tek şey bir aile içindeki karmaşık etkileşim ağıdır. Her birey kendi kişiliğini, tercihlerini, standartlarını, fikirlerini, değerlerini ve kendi felsefi görüş açısını ortaya koyar. Doğa ile yetiştirme tarzı bu alanların birçoğunda aile üyeleri arasında örtüştürücü bir etki uyandıracak şekilde işbirliği yapar. Fakat mükemmel bir uyum hiçbir zaman olmaz. Aile ilişkileri de aynen aşk ilişkileri gibi dikkatli düşünme ve bakım gerektirir. Belki de ailede buna daha bile çok ihtiyaç vardır. Çünkü birçok aile ilişkisi doğuştan dengesizdir. Ve aile ilişkileri seçilmiş değil, zorla kabul ettirilmiş ilişkilerdir. Eşinizi genellikle kendiniz seçersiniz ama akrabalarınızı seçemezsiniz. Uzun yıllar boyunca çocuklara bağımlı oldukları ebeveynleri tarafından şekil verilir. Bu durum ebeveynlere çocuklarını iyi bir yaşam sürmelerini sağlayacak özellikleri kazanmak için teşvik etmek ve onlara iyi şeyler aşılamak için ellerinden geleni yapma yükümlülüğü getirir. İyi bir yaşamın kendine özgü unsurları, filozofların binlerce yıldır tartıştıkları bir konudur. Bu kitapta benzeri olmayan bir ayrıntı planı bulmanız bu yüzden mümkün değil. Ayrıntılar kişiden kişiye, aileden aileye ve kültürden kültüre değişir. Nereye giderseniz gidin bu konuda karşılaşacağınız iki ortak özellik vardır. İyi bir yaşam için çabalayan insanlara gösterilen büyük saygı ve nasıl tanımlanırsa tanımlansın iyi bir yaşam tarzını aşılamak yolunda ebeveynlere düşen görev. İyi bir hayatın nasıl yaşanacağını öğrenmek için de hazır bir ders planı yoktur. Bu yüzden burada onu da aramayın. Felsefi danışmanın bakış açısından bir ebeveyn olarak önemli olan görevlerinizi ve yükümlülüklerinizi tanımak ve bunları felsefi görüş açınızda tutarlı olarak nasıl yerine getireceğinizi bulmaktır. Ana babaya ait rol her ne kadar en önemlisi ise de çocuklar dahil aile yapısı içindeki her katılımcının kendisine ve ailenin diğer üyelerine karşı yükümlülükleri mevcuttur. Herkes bu sorumlulukları tahlil edip mümkün olduğu kadar sık yerine getirirse dünya ne kadar harika bir yer olurdu. Margaret. Bir radyo söyleşisi sırasında telefonla radyoyu arayan ve bu tür bir tahlil üzerine çalışmakta olan Margaret adlı bir dinleyici ile konuştum. Margaret bana küçük yaştaki çocuklarından harçlıklarını kazanmak için ufak ev işleri yapmalarını istemesi hakkında sorular sordu. Çocuklarına hem para yönetimi hem de aile yaşamına ve işlerine katılım konularında sorumluluk duygusunu öğretmek istiyordu. Çimenleri biçmek veya yaprakları toplamak için başka birini tutmaya elbette paralarının yeteceğini ve çocuklarının arkadaşlarından hiçbirinin harçlıkları için çalışmak zorunda olmadıkları konusunda yakındıklarını anlattı. Kararından şüphe etmiyordu fakat kararı ile ilgili haklı bir felsefi gerekçe bulunduğundan emin olmak istiyordu. Çocuklarını sömürmek istemiyordu ama onların parayı kendiliğinden bir hak gibi görmelerini de istemiyordu. Margaret kendi çocukluğunda ihtiyacı olan her türlü cep harçlığı için küçük ev işlerine ek olarak çalışmak zorundaydı. Ve parasal bakımdan çocuklarının aynı şeyi yapması lüzumlu olmadığı halde kendi yetişme tarzını ona öğrettiği çalışma etiğini çocuklarına da aşılamak istiyordu. Çocuklarının iş konusundaki yakınmalarını yanıtlamak için Nietzsche'nin sözlerini onlara başka deyimlerle anlatmıştı. Azıcık zehir yararlı bir şey olabilirdi. Nietzsche, protestan iş etiği gibi geleneksel töreleri hor görmekle birlikte ben Margaret'in yaklaşımının Nietzsche'nin fikirlerinin yapıcı bir uygulaması olduğunu düşünüyordum. Söz konusu işleri yapmak için bütün o acıklı hikayelerine rağmen çocukları öldürmek şöyle dursun, onlara kesinlikle zarar da vermezdi. Üstelik büyük ihtimalle onlara önemli bir sosyoekonomik ders vererek ahlaki yapılarını da güçlendirirdi. Bedelsiz bir şey yoktur. Ya da şöyle de diyebiliriz, beleş öğlen yemeği diye bir şey yoktur. Bu gerçekte Newton'un fizik yasalarının ekonomik alandaki bir uzantısıdır. Newton yasaları her hareket karşısında o harekete eşit ve zıt bir reaksiyon olduğunu söyler. Bunun ekonomik varyasyonu her yemeğin bir faturası olduğudur. Fizikte olduğu gibi ekonomide de hiçbir şey yoktan var olmaz. Aynı şekilde yapılan bir şey karşılığında hiçbir şey elde etmemek de olmaz. Bu iki yönlü bir yoldur. Beni tamamen öldürmeyen her şey beni güçlendirir. Friedrich Nietzsche. Margaret eylemleri konusunda bazı felsefi temellere kendi başına ulaşmıştı. Ben de bazı ek kanıtlar sağladım. Etik konusundaki 11. bölümde göreceğimiz gibi hem Aristo hem de Konfüçyüs erdemi bir iyi alışkanlık meselesi olarak görüyorlardı. Bu yüzden Margaret'in vakasında yediği yemeğin bedelini ödeme alışkanlığını oluşturmak, çocuklarının bir erdemi hayata geçirmeleri konusunda onlara yardımcı oluyordu. Bu erdem emeğin değerinin takdir edilmesidir. Hem Aristo hem de Konfüçyüs erdem bir alışkanlık meselesi olduğu için bunun sadece erdem hakkında konuşularak öğrenilemeyeceğini, hayata geçirilmesi gerektiğini kabul ederlerdi. Margaret bu açıdan da doğru yoldaydı. Rita, meslektaşım Alicia Huarero'da aile fertlerine karşı sorumlulukları konusunda ama çok daha farklı bir biçimde çabalayan bir müşterisiyle birlikte çalışmıştı. Rita genç yaştaki kız kardeşi hafta sonları çalıştığı dükkandan tanıdığı bir delikanlının tecavüzüne uğradığı için perişan olmuş bir durumda Alicia'ya gelmişti. Bu şiddet eylemi hem kötü sonuçlarla başa çıkmaya çalışan hem de genç kızı terapiye yöneltmek ve delikanlıya karşı yasal yolları izlemek ve diğer şeyler konusunda uğraş veren bütün ailede kargaşaya yol açmıştı. Rita'nın kendisi de derslerini kaçırmış, günlük işlerini ihmal etmişti. Durumun korkunçluğu karşısında genel olarak kendisini felce uğramış gibi hissediyordu. Kız kardeşine veya ona yardımcı olmaya çalışan diğer akrabalarına nasıl yardım edeceğini şaşırmış durumdaydı. Rita yakınlarını sevmek ve onlara destek olmak için içgüdülerinin sesine uyuyordu. Fakat bu süreçte kendini yitirme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu denge çoğu kez birebir aşk ilişkilerinde söz konusudur ama aileler içerisinde de önemlidir. Sağlıklı bir yetişkin yaşamı oluşturmak için hem aile duygusunu hem de bireyselliği korumak en iyi yoldur. Danışmanı durumunu aydınlatmak için Rita'yı Stoacı filozof Epiktetus'a yönlendirdi. Epiktetus, birini üzüntü içinde gözyaşı dökerken gördüğünüzde sürüklenmemeye dikkat edin fakat halini anlamak konusunda tereddüt de etmeyin diye yazmıştı. Rita kendi yaşamını rayından çıkarmakla hiç kimseye yardım etmiş olmuyordu. Altüst olmuş bu hayatıyla kız kardeşine sunabileceği bir kaynak yoktu. Rita kız kardeşinin gerilimine kendi stresini eklememeye karar verdi. Kız kardeşine yardım etmek ve ailenin geri kalanının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olmak için atacağı ilk adım kendini toparlamaya vakit harcamaktı. Şayet kendinizi bir başka insanı memnun etme isteğiyle dışa dönmüş bulursanız mutlaka kendi yaşam tasavvurunuzu yitirmişsinizdir. Epiktetus. Rita ek olarak Epiktetus'un başka bir anlayışının daha üzerinde durdu. İşlerin arzu ettiğiniz gibi olması için çabalamayın. Zaten oldukları gibi olmalarını arzu edin. O zaman yolunuzu daha kolay bulursunuz. Daha önce meydana gelmiş bir şey iptal edilemez. Bu yüzden olanın başka türlü olmasını dileyerek vakit kaybetmek faydasızdır. Oldukları gibi kabul ederek mevcut şartlar içinde ilerlemek ne kadar üzücü olurlarsa olsunlar, geçmiş olaylar içinde debelenmekten daha iyidir. İleri doğru hareket etmedikçe işlerin düzelmesine imkan yoktur. Stoacıların değerli olan şeylerin sadece hiç kimsenin elinizden alamayacağı şeyler olduğu yolundaki ana fikirlerini hatırlayın. Epiktetus'tan aldığı bu iyi haberden sonra Rita, Stoacılardan da genel olarak çok şey öğrenebilirdi. Hayatta pek az şey başka birinin sizin elinizden alamayacağı aile sevgisi kadar değerlidir. Siz aile sevgisinden kendiniz vazgeçmedikçe bir ırz düşmanının bile onu sizin elinizden almaya gücü yoktur. Rita bu fırtına boyunca ailesinin sevgi dolu yapısını korumanın bir yolunu bulmakta haklıydı. Bu üzerlerindeki kara buluta parlak bir astar olmaktan daha fazla bir şeydi. Fırtına geçtiğinde bu bütün gökyüzünü yeniden aydınlatan güneş olacaktı. Sonya, Margaret kısmen çocuklarının karşı koymalarının kafasına soktuğu kendinden kuşkulanma tohumları yüzünden geçerli bir felsefi gerekçe arıyordu. Ben bu özel muharebeyi çocukların kaybedeceğinden emin olsam da onlar birçok ailenin çocuklar aileden bağımsız olarak kendi kimliklerini kabul ettirmek için uğraşmaya başladıklarında içine düştüğü büyük savaşa girişmişlerdi. Sonya'nın durumunda ise bunun çok daha ciddi bir örneğini gördüm. Sonya felsefi danışmanlığa başvurduğunda 20'li yaşlarının başlarındaydı. Görünüşe göre yeni yetmelik ve ilk ergenlik yıllarında annesi Isabel onu psikolog, psikoterapist ve dini bir danışman da dahil bir dizi başka terapisten oluşan sonsuz bir terapi resmi geçidine sürüklemişti. Bu defa Sonya herhangi bir danışmana ilk kez kendisi başvurmuş ve istekli olarak gelmişti. Sonya kendisine hiçbir teşhis konmadığının altını çizdi. Gerçekten de Sonya'nın bana tarif ettiği şey aslında ölçüsü kaçmış bir anne-kız çatışmasıydı. Muhafazakar ve dindar biri olan Isabel, Sonya'nın özgür ruhlu, yaratıcı tabiatının anormal olduğundan ve uygun danışmanla görüştüğü takdirde düzeltilebileceğinden emindi. Sonya ise görüştüğü profesyonellerden hiçbirinin ona faydasının olmadığı kanısındaydı ve annesinin de bunların sonuçlarından memnun olmadığının farkındaydı. Sonya isyankâr bir ergenlik geçirmişti ve hem eve hem de okula tam olarak uyum sağlayamadığını çocukken bile hissetmişti. Isabel nicedir Sonya'nın kendi isteğini kabul ettirme çabasının her örneğini kasıtlı bir terbiyesizlik ve Sonya'nın ciddi bir sorunu olduğuna işaret olarak görüyordu. Sonunda Sonya kendisi de bir tür anormalliği olduğundan korkmaya başlamıştı. Sonia bir manken olarak çalışmakta, yarım gün okula gitmekte ve başka türlüsüne gücü yetmediği için ailesiyle birlikte yaşamaktaydı. Isabel, Sonia'nın işine de derslerine de karşı çıkıyordu. Isabel'in dini inançlarına göre mankenlik günahtı. Sanat tarihi diplomasının da vakit harcamaya ve para yatırmaya değer bir şey olmadığını düşünüyordu. Sonia'nın babası geri planda evdeki kadınların gölgesinde kalıyor ve Sonia'nın veya Isabel'in birbirlerine karşı davranışlarını ne destekliyor ne de karşı çıkıyordu. Sonia bir sorununun olup olmadığı ve hayatıyla ilgili tercihlerinin Isabel'in dediği gibi ahlaka aykırıp olmadığı konusunda kendi kafasına çözüm bulmak istediği için beni arayıp buldu. Aslında Sonia bu tür şeylere inanmıyordu ama annesiyle anlaşmazlığı öyle uzun sürmüştü ki içinde rahatsız edici kuşkular doğmuştu. Gerçekten kendi kimliğini saptamaya bakıyordu. Ne tür bir insandı? Kendi standartları nelerdi? Onun standartları başkalarınınki kadar iyi miydi? Sonia ile Isabel felsefenin geleneksel mücadelelerinden birine girişmişlerdi. Göreciliğe göre mutlakçılık. Görecilik savunucuları ilkelerin ve eylemlerin kendiliğinden doğru veya yanlış olmadığını, bunlara bir değer atayanın kültürler ve bireyler olduğunu savunurken, örneğin güzellik bakan kişinin gözündedir. Bu düşünüş tarzına göre hiçbir şey özünde herhangi başka bir şeyden daha iyi veya daha kötü değildir. Estetik veya ahlaki ilkelerimiz bize bağlıdır. Bunları yargılayacak nesnel bir yol yoktur. Dünyaya böyle bakmak Sonia'ya göre en mantıklısıydı. Annesinin dini görüşlerine saygı duyuyordu ve kendisi bu görüşlere uymayı tercih etmediği halde annesinden onları terk etmesini de istememişti. Öte yandan Isabel bir mutlakçıydı, daha keskin, siyah beyaz bir dünya görüşü vardı. Ona göre bazı şeyler doğru, bazı şeyler de yanlıştı. Eğerler, veler, amalar yoktu. Ateş hem Yunanistan'da hem İran'da yanar. Fakat insanların doğru ve yanlış konusundaki görüşleri yerden yere değişir. Aristo. Her şeyin ölçüsü insandır. Protagoras. Görecilik görüşüne sahip biri kuramsal olarak mutlakçılığın da dünyaya herhangi başka bir bakış biçimi kadar geçerli bir bakış biçimi olduğunu kabul edeceği için bir mutlakçıyla iyi geçinebilmelidir. Bir mutlakçının ise bir görecilikçi ile başı daha fazla dertte olacaktır. Sonia ile Isabel arasındaki durum da tam böyleydi. Sonia annesine karşı hoşgörülüydü ve Isabel'in de onun tercihlerini aynı şekilde kabul etmesinden başka bir şey istemiyordu. Son 30 yıl boyunca Batı düşüncesine görecilik egemen olmuştur. Mutlak olarak uygulanan her şey gibi göreciliğin de hem mantıksal hem de pratik anlamda kendi sorunları vardır. Eğer göreciliğin nesnelere bakmanın kesinlikle en iyi yolu olduğuna inanırsanız, o zaman siz de mutlakçılık veya en azından mutlak görececilikçilik alanına giriyorsunuz demektir. Görecilik savunucularına adam öldürmenin veya ırza geçmenin ya da köleciliğin veya soykırımın hoş görülebilir olup olmadığını sorun, çoğu hayır diyecektir. Böylece onları bir şeye nesnel bir ahlaki değer tayin ederken yakalamış olursunuz. Daha sonra nefsi müdafaayı veya ölüm cezasını ya da kürtajı veya çeşitli ahlaksızlık türlerinin farklı şartlar altında görece ahlakiliğini onlarla tartışarak dünya görüşlerinin düzenini onarabilirsiniz. Göreciliğin kendisiyle tutarsız hale gelmesi uzun sürmez. Akademik felsefe çevrelerinde kendilerini görecilikçi ilan etmiş öğrencilerle dolu bir sınıfla karşı karşıya olan bir profesör hakkında anlatılan ünlü bir hikaye vardır. Öğrencilerin her türlü mutlakçılığı şiddetle kınadıkları ateşli sınıf toplantılarının ardından profesör, bütün öğrencilerin dönem sonu ödevlerine en düşük notu vermişti. İtirazlar yükseldiğinde kendisini her şeyin görece ve dolayısıyla öznel olduğu konusunda ikna ettiklerini ve onun öznel görüşüne göre ödevlerin hiçbirinin beş para etmediğini açıkladı. Çok geçmeden bu kez de ödevlerinin nesnel olarak iyi olduğunu ve diğerlerinkinden daha iyi olduğunu iddia eden ve notlarının düzeltilmesini isteyen eski görececilikçiler başına üşüştü. Görecilik savunucusu olmak ödemeye kesinlikle razı olduğunuzdan fazlasına mal olmaya başlayana kadar insana hoş gelir. El kitabı göreciliği gerçek hayatta işe yaramaz. Toplumun anarşiyi önleyebilmek için kabul edilebilir davranışları bir ölçüde düzenlemesi gerekir. Temiz toplumlarda adam öldürme, ırza geçme, ensest ve hırsızlık dahil bir dizi yasak konusunda çoğu insan hemfikirdir. Sınırlı bir nesnel değerler dizisini hesaba katarsanız birçok başka konuda öznel bakış açıları bunlarla birlikte işleyebilir. John Stuart Mill'in görüşüne yakın olan benim bakış açıma göre, başkalarına zarar vermedikçe veya başkalarının özgürlüklerine tecavüz etmedikçe bazı şeyler göreceli olmalıdır. Buradaki vakada Sonia'nın annesinden bir yetişkin olarak kendi bireysel bütünlüğüne saygı duymasını ve kendi tercihlerini yapmasına izin vermesini beklemeye hakkı olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Her ikisinin de istedikleri gibi düşünme özgürlükleri vardı ama görüşlerini ötekine empoze etmeye hakları yoktu. İyi bir anne kız ilişkisi yaşayabilmek için ya da ilişkiyi en azından aynı evde yaşadıkları sürece yatıştırmak için Sonya ile Isabel'in bir uzlaşmaya varmaları gerekiyordu. Isabel danışmanlığa başvurmadı ve davranışını değiştirecek gibi görünmediği için Sonya bütün dikkatini kendisinin ne yapabileceği konusuna topladı. Normal olduğunu fark edip kendisi olma isteğini kabullendiğinde, ona farklı olduğunu ve değişmesini söyleyenler tarafından kendisini saldırıya uğramış gibi hissetmekten vazgeçti. Kendisiyle barışması, kendi standart ve değerlerinin geçerliliğini görmesi sayesinde, annesi, danışmanı veya başka biri tarafından kışkırtılmasa bile adet haline getirdiği başkaldırma huyunu bıraktı. Evdeki patlamalar azaldı ve Sonya'nın okul notları bile düzeldi. Sonya'nın davranışı doğal olarak değişince annesi de onunla uğraşmayı bıraktı. Isabel farklı değerlere sahip olmanın ruh hastalığı ile aynı şey olmadığının farkına vardı. Fırtınanın böylece yatışması sayesinde Sonya'nın annesine ben kimsem oyum, beni tanımaya başlarsan olduğum gibi beni veya en azından bazı taraflarımı sevebilirsin bile diyebilmesi mümkün oldu. Felsefi danışmanlık ona kendi şartlarında kendine inanma ve annesini de bunu yapmaya teşvik etme imkanını verdi. Sonya aynı zamanda annesinin bunu yapmayı reddetmesine de hazırlıklı hale geldi. Sonya'ya danışmanlık yaptığım yaklaşık bir yılın sonunda Sonya ile annesi, cumartesi gecesini birinin kilise töreninde diğerinin gece kulübünde geçirebileceği ve ertesi sabah yine de birbirlerine saygı duyabilecekleri konusunda anlaşmaya başladılar.